Ayrım 24, sayfa 145. Var olan hasat şenliklerini ve yozlaşmış ilahlarla ilgili öyküleri gözlemek yoluyla Yanagita ve takipçileri, İthal Budizm ve resmi Şintoizmi sonradan eklenen tarihsel öğelerden arındırarak kozmolojik inançların ilk çekirdeğine ulaşmayı amaçlamışlardır. Dipnot, Dorsey'nin tespitleri esas olarak 1963 yılında yayınladığı bir çalışmaya ve aynı yıllarda yaptığı alan araştırmasına dayanmaktadır. Dorsey'na göre 1972A, halk bilimsel ve tarihsel teknikleri birleştiren bazı Amerikan halk bilimciler arasında tarihi yeniden oluşturma konusunda yeni gelişmeler ortaya çıkmaktadır. Onun tespitlerine göre Amerikan halk tarihçisi, Avrupalı ve Asyalı meslektaşlarına oranla daha yakın tarihle ilgilendiğinden sorunları daha az gibi görünmekle beraber sadece bir önceki kuşağın bile bir hayli bilinmeyeni ortaya çıkardığını belirtmektedir. Dorsey'nin 1972A aktardığına göre William Linwood Montell, The Saga of Coleridge, A Study of Oral History adlı 1970 çalışmasında esas olarak banda ya da defterlere kaydettiği hatıralara ve geleneklere dayanarak Amerikan İç Savaşı'ndan sonra Güney Kentucky'de dağ eteklerinde kurulmuş bir zenci topluluğun tarihini oluşturmuştur. Ekonomik ve ırkçı baskıların kurbanı olan topluluk 1960'larda yok olmuştur. Bu nedenle Montell'in dağılmış olan eski yöre sakinleriyle ve yörenin yakınlarında oturan beyazlarla yaptığı görüşmelere dayanarak geçmişi yeniden oluşturması gerekmiştir. 17 zenci ve 22 beyazla yapılan görüşmeler sonunda elde edilen sözlü verisel, tarihsel, şecerebilim ve etnografik bilgiler, diğer kaynaklarla da doğrulandıklarında şaşırtıcı bir biçimde güvenilir oldukları ortaya çıkmıştır. Günümüzde de devam etmekte olan sözlü tarih, oral history, çalışmaları, halk bilimi ile tarih disiplinleri arasında son yıllarda gelişen metodolojisiyle çok büyük bir gelişme göstermektedir. Dipnot, sözlü tarih, oral history, çalışmalarının geçmişi, metodolojisi ve uygulama konusunda daha fazla bilgi için bakınız Thompson 1978, Hoops 1979 ve Glassie 1982. C. Evrimsel Halk Bilimi Teorisi. 19. yüzyıl boyunca İngiltere'nin sömürgecilik politikası ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden derlemelerin sonucu olarak ortaya her geçen gün gittikçe büyüyen ve karşılaştırmalı çalışmaları mümkün kılan inanılmaz büyüklükte bir malzeme yığını oluşmuştur. Coğrafyacılar, dilciler ve halk bilimciler, uzak yakın demeden çeşitli ülkelerde yaşayan insanların dillerine, geleneklerine, göreneklerine, ekonomilerine, hayat modellerine ve yarattıkları ürünlere dair her şeyi derleyip çalışmaktaydılar. Bu durumda yapılacak bir çalışmayı sadece Avrupa ve Yakın Doğu'yla sınırlamanın yanlışlığı son derece açıktı. Ortaya konulacak bilimsel genellemelerin, filologların ve halk bilimcilerin dünyanın dört bir yanından derledikleri malzemelerin taşıdığı gerçekleri de içerecek şekilde ele alınmasının gerekli kılmış oluyordu. Dahası böylesi devasa bir malzeme yığınını mitolojistlerin ortak ata ve aile açıklamasıyla veya benfeistlerin ödünçleme kavramlarıyla ele alınmasının yetersizliği de ortadaydı. Afrika, Güney ve Kuzey Amerika, Avustralya, Doğu ve Güneydoğu Asya ve okyanuslardaki irili ufaklı adalarda yaşayan toplumlardan derlenen malzeme her yıl artıyordu ve her yıl gelen malzeme içinde daha önce görülmemiş, duyulmamış yeni hayat tarzları ve dünya görüşlerine dair malzeme üst üste yığılıyor ve bunların Avrupa dilleri ve hayat tarzlarıyla yapılan karşılaştırmalarında karşılıklı ilişkilendirmeler kurmak her zaman mümkün olmuyordu. Bunun önüne geçip söz konusu malzemelerin tamamı arasında anlaşılabilir açıklamalar yapılabilecek yeni bilimsel teorilere ihtiyaç vardı. Sokolov 1966-94. İşte bu ihtiyacı karşılamak üzere geliştirilmiş teorilerden birisi de evrimsel halk bilimi teorisi veya halk bilimi çalışmalarında İngiliz Antropolojik Folklor Okulu olarak da bilinen çalışma ve araştırma çizgisidir. Bu kuramın kurucusu İngiliz Sir Edward Burnett Tylor 1832-1917'dir ve en yakın takipçisi de İskoç Andrew Lang'dır 1844-1912. Evrimsel halk bilimi kuramının mensuplarının temel paradigmaları için R.M. Dawson, Darwin'in evrim teorisinin izinde ve ondan mülhem halk bilimciler olarak köylüler arasında yaşayan eski pratikler ve vahşi geleneklerden hareketle insanlığın tarih öncesini yeniden kurabileceklerini düşündüler demektedir. Dawson 1959-1. Darwin'in evrim teorisinde biyolojik gelişmeyle ilgili yorumlarından hareketle tarih öncesi bulguları ve halk bilimsel verileri karşılıklı etkileşimleri içinde değerlendirme amacına yönelen bu okul mensupları, halk bilimi kuramları içinde daha önceleri köken veya kökenlerin yanında ikincil bir husus gibi gözüken kültürel aşamalar kavramının birincil ve hakim bir paradigma olarak yerleşmesini sağlamıştır. Bu da kültürel gelişme kavramı ve buna dayalı olarak folklorun kaynağı ve değişik kültürel dönemlerdeki bulunuş halini açıklamaya yönelik farklı görüşlerin ortaya konulmasını sağlaması bakımından önemlidir. Gerçekten de E. Tylor, 1866 yılında yayınladığı İnsanlık Tarihinin Erken Dönemi Üzerine Araştırmalar, Researches into the Early History of Mankind adlı çalışmasında ana amacın insanlık kültürünün gelişme evreleri olduğu görülür. Tylor'un 1871 yılında yayınladığı İlkel Kültür, Primitive Culture adlı çalışmasında bu husus daha da açıktır. Tylor söz konusu çalışmasında yukarıda işaret edilen çeşitli toplumlardan hayat tarzlarına, dünya görüşlerine dair inanılmaz bir hacme ulaşmış derlenmiş olan malzemeden hareketle şu sonuca ulaşır. Bütün toplumlar arasında hayat tarzı, geleneklerle dini ve edebi kavramları arasında benzerlikler mevcuttur. Bu benzerliklerin nedeni de İnsan tabiatının, zihninin ve düşüncesinin temeliyle insanlık kültürünün geçirdiği gelişme yollarının benzerliğidir. Dahası Tylor, ilkel toplumların kültürü ile uygar toplumların kültürü arasında benzerlikler gösteren sayısız unsur bulmuştu. Bunlardan hareketle E. Tylor, uygar toplumların bir miras olarak devralıp yaşattıkları dini ve kültürel yaşayan kalıntılar, survivals, kavramını formüle etti. Kültürün ilk dönemlerine dair fikir ileri süren mitolojistlerin her türlüsüne karşı bu fikrini ısrarla savundu. Ona göre kültürün ilk dönemlerinde mitler gayet iyi bir şekilde gelişmiş dini sistemlerdir. Tylor, insanlık tarihinin bu ilkel dini sistemlerinin temel dini konseptlerini de ortaya koydu ve bunları animizm olarak adlandırdı. Ona göre animizm, insanın etrafını çevreleyen doğal olgulara ruh izafe etme halidir. Tylor'un ileri sürdüğü bu teorik yapılanış yukarıda işaret edildiği ve R. Dawson'ın 1965 fevkalade detaylı bir şekilde özetlediği gibi Max Müller ve takipçileri başta olmak üzere çeyrek yüzyılı aşan inanılmaz bir polemik ve karşılıklı kritik savaşına dönüşür. Bu mücadelede E. Tylor'un fikirlerini savunmada ve bir anlamda da geliştirmede Andrew Lang belki ondan daha da ileridedir. Evrimsel halk bilimi kuramının çalışma yöntemi esas itibariyle karşılaştırılmalıdır. Bu yöntemin uygulanışı A. Lange'a göre herhangi bir ülkede akıl dışı, irrational bir gelenek bulunduğunda onun mahiyetini anlamada takip edilecek metot söz konusu geleneğin akıl dışı olarak görülmeyip toplumun üyelerince harmonik bir uyum içinde kabul görüp yaşadığı bir ülke bulup oradan hareketle onu anlamak şeklindedir. Lange 1884-21. Evrimsel kuramı takip eden halk bilimcilerin halk bilimine genel yaklaşımları ise folklor geçmişin yaşayan kalıntılarıydı ve halk bilimciler folkloru kullanarak insanlığın tarih öncesini yeniden kurabilirlerdi. Bu nedenle İngiliz Antropolojik Folklor Okulu'na mensup halk bilimciler özellikle işlevsizmiş gibi görünen, kaba saba ve hurafe nitelikleri ağır basan kültürel materyaller üzerinde yoğunlaştılar. Okuma yazma bilmeyen köylülerin paganlık zamanından başlayarak yaratılışın daha ilkel zamanlarına ait fosilleşmiş yaşayan kalıntılarını koruduklarını düşündüler. Bu bakış açısı folkloru biraz da arkeolojinin tesiriyle insan zihninin arkeolojisi olarak gördü. Bu o dönemin insanlığın gelişmesini çizgisel olarak açıklayışla da uyum içinde olan bir anlayıştı şeklinde özetlenebilir. Newell 1978-20. Evrimsel okulun üçüncü kuşağına mensup bir halk bilimci olan ve aynı zamanda da tarihsel yeniden kurma kuramının anlayışını da devam ettiren L. Gomez'in E. Taylor'ın çalışmalarını yorumlayışında, onun okulu her zaman mitlerin temelinin hayatın gerçekliklerinden kaynaklandığını ileri sürmüştür şeklindedir. Gomez tespitlerine göre Taylor, Early History of Mankind adlı eserinde mitlere dayanan gözlemleri ve tarihi geleneklere dair çalışmalarından hareketle insanlar arasında günümüzde yaşamakta olan pek çok geleneğin tarihsel kökenlere dayandığını gösterdiğini ileri sürer. Gomez 1908-9. Dipnot: aşağıda ele alacağımız Lord Raglan'da geliştirdiği mit ritüel teorisiyle mitlerin böyle bir gerçekliği yansıtmadığını ispatlamaya çalışır. G. L. Gomez, İngiltere'de halk bilimin bağımsız bir disiplin olarak tanınıp kabul edilmesi mücadelesini başarıyla yürüten isimlerin başında gelir. Gomez, halk bilimi sahasını tarihi yazılı kaynakların bir kısmı olarak düşünüyor ve tarihçileri folklorun tanıklığını inkar etmekle, halk bilimcileri de folklor içindeki tarihselliği görmemekle suçluyordu. O, tarihi malzemenin kesinleşmiş bir kısmı olarak folklor, Gomez 1908-12 şeklindeki ifadesinden de anlaşılacağı gibi, malzemesi itibariyle folkloru tarih içinde müstakil bir kısım olarak görmektedir. Modern kültür içinde köylü ve mahalli elementler olarak Gomez 1892-2 tanımladığı folkloru dönemin yaşayan kültürel kalıntı teorisi Doctrine of Survival adıyla bilinen yaygın teorik anlayışı doğrultusunda insan düşüncesinin daha eski ve ilkel düşünce evrelerinin ürünü olarak düşünmektedir. Söz konusu daha eski dönemlerin ürünü olan elementlerin gelişmeye kapalı olduğunu Gomez 1892-7 ve modern kültürel şartlar içinde eski zamanların ve kültürel şartların bir yaşayan kalıntısı survival olduğu kanaatindedir. Ona göre bu ürünler nesiller boyunca ya tamamen kristalize olmuş bir halde aynen aktarılmakta ya da dağılıp parçalanarak gittikçe artan bir sembolizasyon veya hurafeleşme süreci yaşamaktadırlar. Böylece etraflarındaki insanların günlük hayatını oluşturup yönlendirmedeki rolleri gittikçe azalmakta ve buna bağlı olarak da bu elementler onları uygulayan insanların azalmasıyla sosyokültürel hayattan daha da izole olarak sır, secret haline dönüşmektedirler. Gomme, halk biliminin geçmişine işaret ederek alanını belirlerken ve evrim teorisi doğrultusunda geçmişten kalan, yaşayan kültürel kalıntılar olarak gördüğü folklor malzemesinin öncelikle totemizm dönemine kadar gidebileceğini ve totemizmin de insani kurumları oluşturan önemli bir etken olması nedeniyle çok rahatlıkla insanlığın doğuş kaynaklarına kadar gidilebileceği düşünmektedir. Bir başka ifadeyle Gomme ancak ve ancak folklor sayesinde tarih öncesini anlayabileceğimizi ileri sürmüştür. Ona göre folklor bir bakıma tarih öncesinin yegane kayıtlarıdır. Dahası Gomme, folklor malzemesindeki köklü değişikliklerin bir etnolog yaklaşımıyla ancak değişik ırk kökenlerine bağlı olarak açıklanabileceğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşımla aynı zamanda folklor unsurunun dönemin barbar, vahşi ve uygar şeklindeki kültürel evrim basamakları içindeki yerinin ve gelişiminin de ortaya konulması amaçlanmaktadır. Gomme'ye göre folklor kendi başına bir olgu olarak ele alınmasının sağlayacağı yararın artması için mutlaka eski çağların bir yaşayan kalıntısı olması hasebiyle oluşup aktarıldığı çağın şartlarıyla birlikte ele alınması gereklidir. Bu bağlamda Gomme, Grimm kardeşlerin ele aldıkları malzemenin çok nadiren Hristiyanlık öncesine aidiyetlerine işaret etmenin ötesinde kökenlerini ortaya koymaksızın çalışmalarını ve takipçilerinin de benzer bir çalışma yöntemini devam ettirmelerini eleştirir. Gomme 1908-7. Gomme, folklorun her elementinin, tek tek her batıl inanışın, geleneğin, masalın, insanlık tarihi içinde bir başlangıca ve kökene sahip olduğuna inanmaktadır. Ancak bunların tamamının kökenlerini ortaya koyabilmenin, meydana gelen değişim ve dönüşümler nedeniyle ortaya çıkan güçlüklere rağmen imkansız olamayacağını düşünür. Bu anlayış üzerine temellenen Gomme'nin, folklorun da tıpkı tarih gibi ama ondan bağımsız ve kendine has kanunlara ve kurallara dayalı olarak varlığını sürdürdüğünü ileri sürer. Öte yandan tarih çalışmalarının da geçmişi ele alışlarında ortaya çıkan bilgi boşluklarını doldurmada ve çalışılan bir dönemin sosyal ve kültürel arka planını ortaya koymada halk bilimi çalışmalarına ihtiyaç duyduğunu belirtir. Dipnot: G. Gomme'nin döneminin tarih anlayışına yönettiği tenkitlerin adeta giderilmesi diyebileceğimiz bir tarih anlayışının çok daha sonraları tarih çalışmalarında Fransa'da Analeles Tarih Mektebi olarak ortaya çıkıp günümüzde neredeyse hakim tarih anlayışına dönmesi son derece dikkat çekici bir olgudur. Bu nedenlerle de birbirine ihtiyaç duyan bu iki disiplinin daha verimli olabilmelerinin gerçekleşebilmesi için de tarih çalışmaları ile halk bilim çalışmalarının yan yana yürütülmesini gerekli görmektedir. Gomme 1908-1-13. Evrimsel halk bilimi kuramının önde gelen temsilcilerinden bir başkası da James Frazer'dır. J. Frazer, 1890 yılında başlayarak yayınladığı 12 ciltlik Altın Dal, The Golden Bough adlı eseriyle halk biliminin erken döneminde akademik çevrelerde prestij kazanmasını sağlayan halk bilimcilerdendir. Dipnot: Bu eserin 2 ciltlik ilk yayının Türkçe tercümesi için bakınız Frazer 1991-1992. Frazer, E. Tyler ve A. Lang'ın kuramlarının takipçisi olarak başlamakla ve onların zihni veya beyni itibariyle insan her yerde aynıdır ve insan zihni her yerde benzer kültürel gelişme evrelerinin kanunlarına tabi olarak gelişir. Geçmiş kültürel evrelerine ait pek çok kültürel yaşayan kalıntı folklor olarak daha gelişmiş uygar evrede yaşamaktadır şeklindeki temel paradigmalarının hepsini kabul etmekle beraber vardığı sonuç ve yorumlayış farklıdır. Ona göre ilkel kültürlerdeki olguların yapısını esas açıklayıcı kavram büyü veya sihir Magic'tir. Fraser'a göre büyü, öncüllerinin ileri sürdüğü animizmden önce gelmektedir. Bu basit gibi görünen farklılığın, ilkel dinin kaynağının ne olduğunun açıklaması konusunda taşıdığı önem büyüktür. Dipnot: J. Fraser'ın çalışmasının Sovyetler Birliği'nde din karşıtı propaganda için tercüme edilişi, Sokolov 1966-100, halk biliminin ideolojik kullanımına çok ilginç bir örnektir. Bu konuda B. Malinowski'nin "Evrimcilik günümüzde Sovyetler Birliği'nde tamamıyla benimsenmiş antropolojik bir inançtır ve bu biçimiyle de bilimsel değildir." Malinowski 1990-21-22 şeklindeki ifadesiyle ideolojik tutum ve bilimsel tutumun sınırlarını son derece veciz bir biçimde ortaya koyması bakımından halk bilimi öğrencilerini uyarıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu nedenle de bir bakıma daha önce Max Müller'in kuramının oluşturduğu entelektüel tartışmaların bir benzeri de Fraser'ın ileri sürdüğü görüşler etrafında yaşanmıştır. O görüşlerini Eski Ahit'te Tevrat, Folklore in the Old Testament adlı çalışmasında da sürdürür. Dünyanın dört bir yanından derlenmiş malzemeden hareketle, inanılmaz bir örnek zenginliği ile büyüyü temelli olarak neredeyse her kültürel kurum hakkında ileri sürdüğü görüşlerini ömrünün sonuna kadar savunmaya devam etmiştir. Dipnot: J. Fraser kendisi bir kez bile alan araştırması yapmamıştır. Başkalarının derlediği malzemeyi değerlendirmiştir. Ancak B. Malinowski'nin 1995 işaret ettiği gibi alan araştırmacılarıyla olan yakın ilişkisi bir yana, son 50 yılın alan araştırmalarının çoğunun onun önerileri doğrultusunda yapıldığı da göz ardı edilmemelidir. Bu konuda daha fazla bilgi için Malinowski 1995-1990. B. Malinowski'nin 1995-174 ifadesiyle J. Fraser'ın bu bağlamda mevcut teorik yaklaşıma en temel katkısı, onun din ve bilimle ilişkisi açısından ele aldığı büyü kuramıdır. Fraser'a göre büyü, ilkel insanın esaslı bir görüşünden ileri gelir. Bu da fikirlerin birleşimi ilkelerinin ve bunların bir doğal süreçler kuramına dönüştürülmesinin uygulanması ya da daha doğrusu yanlış uygulanmasıdır. Büyünün ilk ilkesi şunlardır: benzerler benzerleri üretirler ve bir kez ilişkiye girmiş bulunanlar birbirlerini uzaktan etkilemeyi sürdürürler. Fraser bu iki ilkeyi ilkel büyüsel bakışın yasaları olarak niteler. Her ne kadar bu yasalar kuşkusuz sözlerle formüle edilmiş ve vahşi tarafından kuramsal olarak kavranmış değillerse de, gene de vahşi dolaylı olarak bunların doğanın gidişini insanın istencinden hayli bağımsız olarak düzenlediklerine kesinlikle inanır. Bu yasaları bulduktan sonra vahşi de uygular ve o böylece bazı doğal güçleri keyfince kullanma erkine sahip olduğuna inanır şeklindedir. Dipnot: Fraser'ın eleştirisi için daha fazla bilgi için bakınız Malinowski 1995. Evrimsel halk bilimi kuramının bir başka önemli temsilcisi Fransız halk bilimci Pierre Saint-Yves'dir. Çağdaşı meşhur Fransız halk bilimci A. von Genep'le birlikte Fransa'daki halk bilimi çalışmalarını yönlendiren P. Saint-Yves, 1936 yılında Folklore El Kitabı, Manuel de Folklore adlı ciltler tutan hacimli eserini yayınlamaya başlamıştır. Dipnot: bu çalışmanın bir kısmı Türkçe'ye çevrilmiştir. Bakınız Saint-Yves 1951. Kochiara'nın 1981 tespitlerine göre P. Saint-Yves'in doğrudan veya dolaylı olarak araştırmalarının neredeyse daimi ilgi noktasını dini sihri gelenekler oluşturmuştur. Bu nedenle de benzer ilgi sahasına sahip olan Tyler, Fraser, Lang ve Hartland gibi evrimsel halk bilimcilerin izini takip etmiştir. Ele aldığı konuları işleyiş tarzı ve üslubu nedeniyle Fransa'nın Fraser'ı olarak da adlandırılmasının nedeni budur. Sandif, karşılaştırmalı metotta tarih bilimi ile doğa bilimlerinin ortak bir örtüşme noktalarının var olduğunu ve karşılaştırmalarda sadece benzerliklerin değil farklılıkların da ele alınarak karşılaştırılmasını, böylece halk bilimsel gerçeklerin ve kanunların ortaya konulabileceğini düşünmüştür. Bu bağlamda Cochiara'nın ifadesiyle halk bilimini sosyoloji ile karıştırmıştır. Bir geleneği ortaya çıkış ve şekilleniş, gelişme dönemindeki durumu ve ortadan kalkma dönemlerine ayırarak çalışan Saint-Yves'in, bütüncüllükten uzaklaşan ve söz konusu dönemlere ayırma nedeniyle belirli bir anlam ve yorum taşımaz hale dönüşen, fakat buna rağmen ciltler tutan çalışmalarını A. von Genep bu nedenle malzeme koleksiyonu olarak adlandırarak tenkit etmiştir. Yaptığı çalışmaların uğradığı ağır tenkitlere rağmen P. Saint-Yves'in halk bilimi çalışmaları tarihinde asıl iz bıraktığı hususlardan birisi, belki de birincisi, Apologie du Folklore adlı çalışmasında vurguladığı, halk biliminin bir aşk ve kardeşlik disiplini olduğu ve kardeşlik derecesinde bir arkadaşlık olmadan bir insanın diğer insanın kalbini anlayabilmesinin imkansız olduğunu, yine halk biliminin öğrettiği şeklindeki modern romantik yaklaşımıdır. O bu konuda dünyada nihai barışın sağlanmasında folklorun yeri ve rolünü, kavimler ama sadece bir iki kavim değil, kavimlerin büyük bir çoğunluğu folklordan dersini aldığı gün, ancak o zaman insanlığın hakiki sulh devri açılacaktır, şeklinde ifade etmektedir. Saint-Yves 1951-47.